Ayrım 56, sayfa 523. Yıl 1935. 1 Ocak 1935, 31 Aralık 1935. Dipnot: 1935 yılı, kalkınma hızı genel ortalamaya göre %10. İlk çocuk oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynanır. Küçük Kemal çocuklara ilk tiyatro dersi 1 Ekim 1935. İlk köy filmi Aysel, Bataklıdam'ın kızı filmi çekilir. Yönetmen Muhsin Ertuğrul. Reşat Nuri Güntekin'in Gökyüzü romanı yayımlanır. Nazım Hikmet'in Portreler ve Taranta Babu'ya Mektuplar adlı şiir kitapları yayımlanır. Unutulan Adam adlı oyunu oynanır. Musahipzade Celal'in Balaban Ağa adlı oyunu oynanır. Ernest Praterius Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine getirilir. Ekim 1935. Ankara Sümerbank Genel Müdürlüğü binası hizmete girer. Mimar Martin Elasser. Manisa Müzesi açılır. İstanbul Liman Şirketi satın alınır 1 Ocak. Ayasofya Müzesi ziyarete açılır 1 Şubat. Tiyatro yazarı İbnü'r Refik Ahmet Nuri 8.'nin ölümü 6 Mart. Yusuf Akçura'nın ölümü 12 Mart. Almanya Versay'ın askeri hükümlerini geçersiz saydığını açıklar 16 Mart. Afet Hanım'ın Türk Tarih Kurumu As Başkanlığı'na seçilmesi 25 Mart. İstanbul Telefon Şirketi satın alınır 9 Nisan. Moskova Devlet Balesi'nin Ankara turnesi 17 Nisan. Hilali Ahmer'in adı Kızılay olur 28 Nisan. Türk Kadınlar Birliği kendini fesheder 10 Mayıs. Birinci Basın Kongresi toplanır 25 Mayıs. Pazar günü hafta tatili olarak kabul edilir. Cumartesi yarım gün çalışılacak 27 Mayıs. Alsancak Aydın Demir Yolu'nun satın alınmasını meclis kabul eder 27 Mayıs. Vasıf Çınar'ın ölümü 2 Haziran. Mülkiye Mektebi'nin adı Siyasal Bilgiler Okulu'na çevrilir 10 Haziran. Yargıtay'ın Eskişehir'den Ankara'ya taşınması hakkında kanun kabul edilir 10 Haziran. Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü kurulur 17 Haziran. Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu için ayrıntılı bir program hazırlaması 2 Temmuz. Atatürk'ün bütün eserleri 27. cilt sayfa 278-284. Trakya Umumi Müfettişliği'ne 2. Umumi Müfettişlik önce İbrahim Tali Öngören, bir yıl sonra da İzmir Valisi Kazım Dirik atanır. 9 Ağustos 1935. Ölene kadar bu görevde kalır. 3 Temmuz 1941. Atatürk'ün Mimar Sinan'ın heykelinin yapılması için Türk Tarih Kurumu'na emir vermesi 2 Ağustos 1935. Ankara'da Fındık Kongresi 10 Ekim. Türkiye Mason Locaları İçişleri Bakanlığı'nın emriyle kapatılır 13 Ekim. Ankara'da 1. Belediyeler Kongresi 24 Ekim. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası törenle hizmete açılır 29 Kasım. Necip Asım Bey'in ölümü 12 Aralık 1935. Yeni seçimler 8 Şubat 1935'te yapıldı. Seçime ilk kez kadınlar da katıldı. 16 ilde bağımsız milletvekilliği için açık yer bırakıldı. Azınlıklara mensup olanların da seçimlere aday olarak katılabilecekleri açıklandı. Dipnot: bağımsızlar için birer yerin boş bırakıldığı iller Ankara, Afyon, Antalya, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Sivas, Tokat, Muğla, Niğde, Yozgat, Çankırı, Kastamonu. Seçilen azınlık temsilcileri Berç Türker Ermeni, Doktor Taptaz İstimat, Zihni Özdamar, Doktor Abravaya Marmaralı Rum. Refet Paşa yine bağımsız olarak adaylığını koymuştu. CHP yönetiminin desteği olmadan seçilemeyeceğini bilirdi. Varlığını hatırlatıyordu. Atatürk engin hoşgörüsüyle meclise girmesini uygun gördü. CHP yönetimi bir bildiriyle Refet Bele'nin bağımsız olarak seçilmesini destekledi. Refet Bele bağımsız İstanbul milletvekili seçildi. Rastlaştıkları zaman konuşacaklar ama Atatürk Refet Paşa'yı Ali Fuat Paşa gibi sofrasına davet etmeyecekti. Dipnot: Refet Paşa Atatürk'ten yaman adamdı diye söz eder. Ama milli mücadelenin kazanılmasında en büyük payı kendisine ayırır. Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey'i küçümser. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, sayfa 149. Atatürk'le anlaşmazlıklarını İnönü'yü kıskandık diye özetler. Hikmet Bayur Belleten, sayı 234 Kasım 1988, Atatürk Özel sayısı sayfa 951. 383 erkek, 17 kadın milletvekili seçildi. İlk ara seçimde bir kadın milletvekili daha seçilecek, kadın milletvekillerinin sayısı 18 olacaktı. Bu, Cumhuriyet tarihinde kadınların en yüksek oranda meclise katıldığı seçimdi. Bir daha bu orana yaklaşılamadı. Kazan köyünün muhtarı Satı Hanım da Ankara milletvekili seçilmişti. Dipnot: milletvekilleri Mebrure Gönenç Afyon, Satı veya Hatı Çırpan Ankara, Türkan Örs Başduğ Antalya, Sabiha Gökçül Erbay Balıkesir, Şekibe İnsel Bursa, Huriye Öniz Baha Diyarbakır, Doktor Fatma Memik Edirne, Nakiye Elgün Erzurum, Fakihe Öymen Ankara, Benal Nevzat İştar Arıban İzmir, Ferruh Güpgüp Kayseri, Bahire Bediş Morova Konya, Mihri Pektaş Malatya, Meliha Ulaş Samsun, Fatma Esma Nayman Seyhan, Sabiha Görkey Sivas, Seniha Hızal Trabzon, Hatice Özgener Çankırı ara seçimde seçildi. Türkan Örs Başduğ Atatürk Lisesi son sınıfta felsefe, sosyoloji, mantık öğretmenimizdi. Liseden ayrıldıktan sonra da ilgimizi kesmedik. Edebiyat öğretmeni Fevziye A. Tansel gibi çok şey borçlu olduğum bir öğretmendi. Halk evlerinin 3. kuruluş yıl dönümü Ankara'da ve Türkiye'deki 80 halk evinde ve yeni halk evlerinde 22 Şubat 1935 günü kutlandı. Ankara'da önce İnönü, sonra Necip Ali Küçük Ağa konuştu. 80 halk evine bu yıl 23 yeni halk evinin daha katıldığı açıklandı. Genel sayı 103 olmuştu. Dipnot: yeni halk evleri Akçakoca, Alaşehir, Ayvalık, Bartın, Bayburt, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar, Şehremini, Burdur, Dinar, Edremit, Gerede, Göynük, İnegöl, Kadıköy, Kandıra, Merzifon, Mudurdu, Simav, Söke, Tire. Anıl Çeçen, Halk Evleri, sayfa 125. Birçok şehir ve ilçeden halk evi açılması için istekler yağıyordu. Demokratik bir hayat ve ileri bir teknik için ilkel olmayan bir kültür gerekiyordu. Halk evleri, çağı kavramak için gerekli olan genel kültürü, görgüyü, birlikte yaşama, çalışma, eğlenme, düşünme alışkanlığını yaymakla görevliydi. Özellikle sohbetlerde katılanlara kırmadan, gücendirmeden, uygun bir dille gerekli görgü kuralları öğretiliyordu. Kasketle gelenler kasketlerini toplantı salonunun kapısında çıkarıp içeri öyle giriyorlardı artık. Yaşlı biriyle, bir hanımla, bir yabancıyla konuşurken kasket çıkarmayı da biliyorlardı. Dipnot: İlkel olmayan kültür, baleye gitmek, opera izlemek, dans etmek, ipseni bilmek değildir. Uygarca birlikte özenle, saygıyla yaşamayı, konuşmayı, oturmayı, kalkmayı, yemek yemeyi bilmek, insanı, doğayı ve tekniği anlamaya çalışmak, uyanık olmak demektir. Bu görgü ve düzey biraz evde, biraz okulda ama asıl halk eğitimi yoluyla, uyarı ve görenek yoluyla kazanılır. Bunu özellikle halk evleri, köy enstitüleri ve radyolar sağlıyordu. Türkiye 60 yıldır, yani 3 kuşaktır, halk evlerinin, köy enstitülerinin 1971'den beri de eğitici radyoların eksikliğinin acı sonuçlarını yaşıyor. Bu süre içinde genel olarak ciddi, bilinçli, çağdaş bir halk eğitiminden geçmedik. Trafik kazalarında dünya birincisiyiz, iş kazalarında da ileriyiz, kurallara uymayız, tehlike olasılıklarını hesap edemeyiz. Kapalı viraja gözü kapalı gireriz, yaralı taşırken sedyeden düşürürüz, ormanlarımızı yakarız, maç kazanınca havaya ateş ederiz, balkona çamaşır asar, sokağa sümkürür tükürürüz, ellerimizi pantolonumuzun arkasına sileriz, Almanya'da balkonda kurban keser, kanlar binanın cephesinden aşağı sızar, Almanlar tepki gösterince kızarız, yaşlılara, hanımlara yer ve yol vermeyiz. Senli benli bir konuşma üslubu gittikçe yaygınlaşıyor. Birçok alanda böyle sakarlıklarımız, ilkelliklerimiz, yetersizliklerimiz var. Televizyon haberlerini bu gözle izlerseniz, kültür ve görgü eksikliğinin yarattığı sorunları görebilirsiniz. Daracık bir dünya içinde zihin gelişmez. Genel kültür ve görgü düzeyimiz, TV dizilerinin çoğuna, bazı tartışma programlarına, bütün evlenme programlarına bakılarak saptanabilir. Birçok şehirde halk evleri sayesinde gerçek tiyatro konser nedir tanımıştı. Tiyatroda başkaları için üzülmeyi, sevinmeyi öğreniyor, kendi küçük dünyalarının dışına çıkıyorlardı. Okuma, yazma, satranç, daktilo, tiyatro, saz, koro, biçki dikiş, halı, çocuk bakımı, çocuk eğitimi, ilk yardım kursları açılmıştı. Mimar Sinan, Fuzuli, Ziya Gökalp, Namık Kemal gibi Türk büyükleri anılmıştı. Küçük orkestralar, bandolar, korolar kurulmuştu. Spor çalışmaları yapılmaktaydı. 26 Eylül'de Dil Bayramı da kutlanmıştı. Konferanslar verilmiş, sohbet toplantıları düzenlenmişti. Bir yıl içinde 100 köye giden halk evleri vardı. Şimdi doktorlar, fenciler, tarımcılar, ebeler, öğretmenler köylere halk evlerinin köycülük kolları ile birlikte gidiyorlardı. Köycülük kolları başta acemilik çekmişlerdi ama kısa zamanda acemiliği atmışlardı. Köylülerle çabucak dostluk kuruyor, birçok konuda bilgi veriyor, eğitici minik kitapçıklar dağıtıyorlardı. Toprak bayramına, bağ bozumuna, harmana, hıdrelleze, nevruza katılıyor, emek ve sevinçlerini paylaşıyorlardı. Şehirlilerle konuşan köylü gençler de koyu yerel şive şehirli ağzına dönüyordu. Dergi çıkaran halk evlerinin sayısı artmıştı. Derledikleri türkülerin notalarını basıyorlardı. Böylece her yer birbirinin türküsünü öğrenip söyleyecekti. Bütünlük bir de böyle sağlanıyordu. Halkın yaktığı güzel bir türkü herkesin türküsü oluyordu. İlkokul açılabilen köyler damla damla çoğalıyordu. Okullu köylerde öğretmenin önderliğinde Cumhuriyet, 23 Nisan bayramları, 13 Eylül Sakarya, 30 Ağustos zaferleri, şenliklerle davul zurnalar, oyunlar, şiirler, türküler, yarışmalarla kutlanmaktaydı. Köy çocukları okuma, yazma, hesap, güzel marşlar, çocuk şarkıları, çocuk oyunları öğreniyorlardı. Sınıfları büyüdükçe bilgileri artıyordu. Büyüklerin hiç bilmediği şeyler öğreniyor, akıl öğretiyor, babalarını, dedelerini şaşırtıyorlardı. Vay bücür vay! Çatısında al bayrağın dalgalandığı beyaz badanalı tek katlı küçük köy okulları, köylere cumhuriyeti, uygarlığı, bilgiyi, aydınlanmayı getirmişti. Öğretmen köye tarımda, hayvan bakımında, sağlık konusunda bilgece yardımcı oluyordu. Köy ihtiyar heyetinin katipliğini yapıyordu. Köylü el altından dinsiz diye tanıtılan köy öğretmenlerinin dini de iyi bildiklerini görüp ayılmaktaydı. Öğretmen köylüyle aynı dili konuşuyordu. Hepsi köy kökenliydi çünkü. Köyü, köylüyü iyi biliyordu. Köy için yetiştirilmişlerdi. Okuma yazma öğrenen köylünün kitaplardan yararlanması, okumayı unutmaması için köylerde okuma odası kurulmaya başlanmıştı. Bunlar ya muhtarlığın bir bölümü, ya köy okulunun bir köşesi, belki bir raftı. Bakanlık buralara parasız kitaplar yolluyordu. Köycülük kolları da okuma odası olan köylere ziyarete geldikleri zaman armağan olarak kitaplar getiriyorlardı. Ne yazık ki bu güzel köy okullarının sayısı yetersizdi. Geride okul bekleyen, her türlü bilgiye aç on binlerce köy vardı. Devlet zengin olsa sorun muydu bu be? Bir yılda 40 bin köye 40 bin okul yapıverirdi alimallah. Velakin Osmanlı Devleti birçok batılı ülke gibi sömürgecilik yapmadığı, dünyanın zenginliğini talan edip İstanbul'a taşımadığı, sermaye biriktirmediği için yeni Türkiye'ye borç bırakabilmişti. Orhan Öğretmenler Birliği lokalinde öyle kirli ve kanlı zenginlik kalacağına borç kalması daha iyi demişti. Kimse de bu görüşü yadırgamamıştı. 10 yıldır az ama namuslu paranın bereketini görmekteydiler. Devlet hiç borç almamış, buna karşılık demir yolu Karadeniz'le Akdeniz'i kavuşturmuştu. Şimdi bir kolu Erzincan'a yol alıyordu, bir kolu Tatvan'a, bir kolu Diyarbakır'a. Büyük fabrikaların temelleri atılıyordu. Medeni kanun kabul edilmişti. Okuma yazma 6 ayda öğreniliyordu. Kaç göç bitmişti. Kadınlar milletvekili olmuşlardı. Halk evleri açılmıştı. 10 yıl önce biri bunları söylese sen delisin diye alay alınırdı. Birçok tutucu Türk de bu büyük gelişimin farkındaydı. Cumhuriyetin nimetleriyle birlikte gururunu da paylaşıyorlardı artık. Şimdi dürüst yabancılar bu duruma saygıyla Türk mucizesi diyorlardı. 1 Mart 1935 günü 5. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Kadın milletvekilleri koyu renk tayyörler, alçak topuklu ayakkabılar giymişlerdi. Hepsinin başı açıktı. Hepsi ağırbaşlı, ciddi insanlardı. Çoğu okul müdürlüğünden gelmişti. Meclis başkanlığına bu kez Abdülhalik Renda seçildi. Atatürk 386 milletvekilinin oy birliğiyle 4. kez cumhurbaşkanı seçildi. Frak giymiş olarak geldi, and içti ve kısa bir konuşmayla milletvekillerine teşekkür etti. İsmet İnönü'yü bir kez daha başbakanlığa atadı. Dipnot: Başbakan İsmet İnönü, Adalet Şükrü Saracoğlu, Milli Savunma Kazım Özalp, İçişleri Şükrü Kaya, Dışişleri Doktor Tevfik Rüştü Aras, Maliye Fuat Ağralı, Eğitim Abidin Özmen, daha sonra Saffet Arıkan, Bayındırlık Ali Çetinkaya, Sağlık ve Sosyal Yardım Doktor Refik Saydam, Gümrük ve Tekel Ali Rana Tarhan, Ziraat Muhlis Erkmen. Hükümet 7 Mart günü güvenoyu aldı. 11 Mart akşam yemeğinde Atatürk'ün 10 misafiri vardı. Birkaçı bakan, ötekiler milletvekiliydi. Yemekten erken kalkılmış, yandaki salonda konuşuluyordu. Konu kültür, dil ve tarihti. Atatürk bu konularda bir fakülte kurulması hakkındaki düşüncesini yine tartışmaya açtı. Bu konuya zaman zaman değiniyor, hem düşüncesini olgunlaştırıyor hem çevresini bu düşünceye hazırlıyordu. Konu genel onay görünce Eğitim Bakanı Abidin Özmen'e Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kuruluşu ile ilgili düşünceleri not ettirdi. Türk tarihinin ve dilinin geniş ve bilimsel olarak incelenmesi, araştırılması, işlenmesi amacıyla bu fakültede tarih, coğrafya, filoloji, arkeoloji, antropoloji, etnoloji, sanat tarihi, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça, İspanyolca, Rusça gibi genel diller ile Çince, Hintçe, Hititçe, Sümerce, Eski Yunanca, Latince gibi Türk ve Anadolu tarihi ile ilgili dillerde öğretim yapılacak, bilim insanları, uzmanlar yetiştirilecekti. Bilim, tarih ve dil konusunda gerçek, doğru, güzel, iyi neyse ona sahip çıkacaktı. Gerekli bölümlerin başına dünyadaki büyük bilim adamları davet edilecekti. Atatürk önemli üniversitelerin tüzük ve programlarının getirtilmesini, bunlardan yararlanılarak Türkiye'nin ihtiyacına göre bir düzen kurulmasını istedi. Eğitim Bakanlığı amacı göz önünde tutarak geniş bir hazırlık yapacak, 14 Haziran 1935'te Ankara Üniversitesi'nin ilk fakültesi olan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilecekti. Dünyada benzeri bulunmayan bir fakülte olacaktı. Milletler Arası Kadın Hakları Sufrajistler Derneği'nin 12. Kongresi 22 Nisan 1935'te İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda toplandı. Amacı bütün kadınlara siyasi hakların verilmesi için çalışmak olan büyük, etkin bir dernekti. Kongrede delege olarak dil bilen, iyi yetişmiş Türk kadınları da bulundu. Batılıların Türkleri geri, ilkel, hor gördüğünü, her fırsatta alay ettiklerini bilen kadınlar giyimlerine, saç tuvaletlerine çok önem verdiler. Hiçbir batılıdan geri kalmamak, Türk kadınlığını küçük düşürmemek için bilinçli bir dikkat içinde oldular. Türk kadınlarının siyasi hakka kavuşması nedeniyle kongre Atatürk'e bir telgraf çekerek minnetlerini bildirdi. Atatürk bu telgrafa özetle şu yanıtı verdi: "Siyasi ve toplumsal hakların kadınlar tarafından kullanılmasının insanlığın saadeti ve prestiji bakımından elzem olduğuna eminim." Hükümet bu kongreye çok yardımcı oldu. Üyeler çok güzel ağırlandı. Kongre nedeniyle 15 pulluk çok güzel bir dizi de bastırılmıştı. Pullardan elde edilecek gelirin yarısı bu derneğe verilecekti. Dipnot: Pullar kısa bir süre geçerli olmuş, süre bitince kalan pullar imha edilmiştir. Bir süre sonra bu dizi koleksiyoncular arasında büyük değer kazanacaktır. 26 Nisan'da Kadınlar Kongresi Başkanı ve kongrece seçilmiş bir kurul Ankara'ya geldi. Kadın milletvekilleri ile Ankara'daki kadın dernekleri temsilcileri tarafından karşılandılar. Ankara'yı gezdiler, Dışişleri Bakanlığı kurul şerefine Marmara Köşkü'nde bir öğle yemeği verdi. Akşam üzeri Atatürk tarafından kabul edildiler. Başkan Kongre'nin Atatürk'e saygılarını bildirerek Türkiye'de gördükleri eşsiz misafirseverlikten dolayı teşekkür etti. Mısır temsilcisi Hüda Şaravi de şöyle dedi. Türkler sizi Atatürk yani Türklerin babası olarak isimlendiriyorlar. Ben ise sizi Atadoğu yani Doğu'nun babası olarak isimlendirmek istiyorum. Kurulda iki de gazeteci kadın vardı. Gazeteleri için Atatürk'ten birkaç söz söylemesini istediler ve şu soruyu sordular. Türk kadınlarını askerde yapacak mısınız? Atatürk bu fantezi soruyu şöyle yanıtladı. Biz erkeklerimizi bile harp felaketinden uzak bulundurmak isteyen insanlarız. Fakat harp etmek zorunda bırakılırsak yurt savunmasında kadınlarımız erkeklerimizle beraber bulunacaklardır. İstiklal Savaşımız bunun yakın bir örneğidir. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 27. cilt sayfa 187-188. Yüzlerce seçkin, enerjik kadın dünyanın dört bir yanına dağılacak ve kısa zamanda büyük atılımlar yapmış, kadınlarla erkeklerin eşit olduğu yeni Türkiye'yi anlatacak ve öveceklerdi. Bir yıldan beri sessiz bir hazırlık vardı. Türk Hava Kurumu Ankara Akköprü'de büyük bir atölye açmıştı. Bir Rus mühendisin gözetiminde burada planör yapılıyordu. Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca sık sık Atatürk'e uğruyordu. Atatürk Türk Hava Kurumu kurulurken uçan gençlik istemişti. Sıra buna gelmişti. Türk Hava Kurumu'na bağlı bir kuruluşun gençlere havacılıkla ilgili eğitim vermesi, eğitimi giderek genişletmesi kararlaştırıldı. Kuruluşun adını Atatürk koydu. Türk Kuşu. Ankara'da Ergazi'de küçük bir meydan ile planörleri ve uçakları korumak ve gerektiğinde onarmak için hangarlar yapıldı. Derslikler içinde bir baraka kuruldu. 3 Mayıs 1935 sabahı Atatürk Gökçen'e, "Haydi bakalım Gökçen," dedi, "gidiyoruz. Bugün bizim için bayram günüdür. İleride çok övüneceğimiz bir kuruluşun açılışını yapacağız." Türk Kuşu'nda ilk açılan okul planör ve paraşüt okuluydı. Rusya'dan iki öğretmen getirilmişti. Alanda büyük bir kalabalık vardı. Atatürk büyük bir coşku ile açılışı yaptı. Hava işine onun bütün dünyada aldığı önem derecesine göre genişlik vermek gerekti. Türk yurdun dağlarında, ormanlarında, ovalarında, denizlerinde, her bucağında nasıl bir bilgi ve kendine güvende dolaşıyorsa, yurdun göklerinde de aynı surette dolaşabilmeliydi. Bu ise Türk'ü çocukluğunda vatan kuşlarıyla, vatan havası içinde yarışa alıştırmakla başlar. Türk çocuğu, her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek seviyede gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Bundan hakiki dostların sevinecek, Türk milleti mesut olacaktır. Konuşmadan sonra Rus öğretmenler planörle uçuş gösterileri ve paraşütle atlayış yaptılar. Bunları yakından seyretmek Gökçen'i heyecandan heyecana sürükledi. Atatürk Gökçen'e eğildi. "Gökçen, görüyorum çok heyecanlandın. Hareketler seni çok ilgilendirdi. Nasıl sen de böyle havalarda süzülebilir, paraşütle atlayabilir misin?"
"Haklısınız, gerçekten çok heyecanlandım ve çok beğendim bu gösterileri. Onların yerinde olmak isterdim."
"Cesaretini beğendim. Gökçen soyadına havacılık çok yakışır doğrusu." Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca'ya döndü. "Gökçen paraşütle atlamak istiyor. Demir tavında dövülür."
Gökçen ertesi günden başlayarak Türk Kuşu'na gelecek, paraşütle atlamak için gerekli kuralları öğrenecek, giderek planör uçuşlarına ilgi duyacaktı. Uçmaktan büyük zevk almaktaydı. Atatürk her gün Gökçen'i karşılıyor, "Anlat," diyordu, "bugün neler yaptın?" Gökçen güncesine şu notu yazdı. "Bir Türk kızının havacı olması Atatürk için tarif edilmez bir mutluluk." Dipnot: Sabiha Gökçen, Atatürk'le Bir Ömür, sayfa 78-82.